Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bir İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Lütfü Arslan, muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber bugün İrfan gündeminde inşallah daha evvel daha konuştuğumuz bir bahis üzerinden gideceğiz hocam. Ama öncelikle haliniz hatırınızı soralım. İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Elhamdülillah sağ olun. Sizler de iyisiniz.
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam İrfan gündeminde hep böyle bir gelip dönüp dolaşıp konunun geldiği bir yer vardı. Onu bir ara konuşuruz, özel bir program yaparız demiştik. Evet. O da aslında hani bu kalbin hastalıklarından yola çıkarak ortaya koyduğumuz bir şeydi. Kalbin hastalıkları, nasıl bedenin hastalıkları var, doktora müracaat ediyoruz. Evet, kalbin de hastalıkları var, onun da manevi doktoru var. Evet. Dolayısıyla bunlar da şeyhtir, mürşidi kamillerdir, o merkez insandır diye konuşmuştuk. Evet. Bunu da inşallah zatenizden bir...
Eyvallah, sağ olun.
Öncelikle nasıl böyle bir insana ihtiyaç var mı?
Evet.
Bu irfan eğitiminde bunun rolü nedir? Bu konulardan başlayalım hocam, buyurun.
Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi hakikaten insanoğlu bu hayat yolculuğunda her zaman bir rehbere ihtiyacı var. Bu fıtri olarak yani doğal olarak böyle olmuş. Çocuk doğuyor, onun mürşidi, rehberi önce annesi, babası sonra yani şeyine göre. Sonra muallimi, öğretmeni, çevresinde işte kendisinin model olarak aldığı şahsiyetler. Bir mesleğe yöneldiği zaman yine o meslekteki mütemayiz vasıfları olan kişiler onun rehberi, önderi oluyor. Yani özellikle uygulamalı alanlarda, yani ahlak gibi, edep gibi, insani ilişkiler gibi alanlarda insanın normal sıradan insanlardan bahsediyorum. Yani bir maneviyat yoluna insaptan önceki safahattan bahsediyorum. İnsanların böyle bir rol model, kendisiyle aynileşebileceği, hareketlerini beğendiği bir kişiyi arıyor ve onun varlığında kendisine bir transfer yapıyor. Onun varlığından, onun ahlakından, onun duruşundan transfer yapıyor. Bu fıtri bir ihtiyaç aslında insanda. Keza mesleklerde de böyle, yani özellikle el ve sanat vesaire gibi mesleklerde bir şey gerektiren, mümarese gerektiren mesleklerde de bir usta-çırak ilişkisi var. Yani daha önce bu işe başlamış, bu işte belli bir mesafe almış insan, birinin önünden gider, elinden tutarsa daha kolay öğreniyor. Yani insanın kendi kendine sınama yanılma yolu öğrenmesiyle bir kişinin yanında bulunarak ne bileyim marangozluğu öğrenmesi, demirciliği öğrenmesi, kaportacılığı öğrenmesi veya benzeri şeyleri öğrenmesi daha farklı ve kaçınılmaz. Yani hatta futbolu öğrenmesi. Yani daha yaygın ifadesiyle söyleyelim. Yani futbolu bile mahallede insan çocukların yani kendinden büyük çocuklarla onların tavırlarını taklit ederek başlıyor. Daha sonra işte kabiliyeti varsa yine o muhitlerde ve daha sonra işte belki televizyonda vesairede bir takım örnek şahsiyetlerden örnekler alıyor. Oradan kabiliyeti varsa öne çıkarak gelişiyor. Hat, tezhip, musiki ve benzeri. Bunların hepsi yani bir mümarese gerektiren, bir alıştırmayla öğrenilen ve kazanılan melekelere bağlı sanatlar ve icraatlar. Manevi hayat dediğimiz yani insanın ibadet, taat, takva, ihsan duygularını yaşayabilmesi için de böyle bir rol modele ihtiyacı var. Hatta peygamberlik kurumu aslında bunun en müşahhas örneğidir, öyle söyleyeyim. Yani aslında Allah Teala Hazretleri insanlara elvah halinde, yani levhalar halinde mesajlarını, efendim ilahi emirlerini gönderip, bakın buradan uygulayın bunları.
Okuyun, aklınızda var. Bulun
diyebilirdi, diyebilirdi. Evet. Ama ta Hazreti Adem'den beri suhuflarla, kitaplarla, şey dört büyük kitap ve nihayet peygamberimizle dördüncü kitap olarak peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la yani bir somut müşahhas örnekle bu kitap önümüze kondu ve onun uygulamalarıyla hayata yansıdı ve Hazreti Peygamber'e canlı Kur'an denildi. Niye? Yani çünkü yani insanoğlu yani o yazılı metinleri önce anlamakta, yani onu tam olarak doğru anlayabilecek mi? Anladıktan sonra hayata uygulamakta ne kadar muvaffak olabilir? Herkesin aklı farklı, idraki farklı. Herkes çok farklı farklı anlayabilir. Dolayısıyla bu anlama ve yorum farklılıklarından doğrusunu bulmakta zorlanabilirler insanlar. Onun için Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratan olduğu için onun kabiliyetini ve istidatlarını da zaaflarını da en iyi bilen o. Dolayısıyla böyle bir rehber olmadan, bir peygamber olmadan bunun olmayacağını bildiği için bir peygamber göndermiş ve o peygamberler içinde hem Hazreti Peygamber hem İbrahim Aleyhisselam için Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene tabiri kullanıyor. Yani onda sizin için üsve-i hasene vardır. Yani rol model, güzel bir örnek vardır. Ya bir teessi dediğimiz, yani Arapçada teessi, yani örnek alma, o örnekle bütünleşme, aynileşme ihtiyacı. Hakikaten baktığınız zaman asr-ı saadet bunun müşahhas ve somut örnekleriyle dolu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim kendisine bir davet yükü, bir sorumluluk yükledikten sonra yeni gönüllere ulaşmayı, yeni insanlarla buluşmayı kendisinin en büyük şiarı haline getiriyor ve sürekli onlara İslam'ı, imanı, ahireti, Allah'ı anlatıyor. Şirkten, putlardan arındırmak üzere çalışıyor, uğraşı gayret gösteriyor. Ama bunu sadece sözlü mesaj olarak bırakıp bitirmiyor. Yani onları sonra bir de Erkam'ın evinde, Darül Erkam'da onlarla birlikte olarak, onların yanında durarak, yani duygularını, hissedişlerini, yaşayışını,
İslam'ı, bir öğretmen öğrenci ilişkisi içerisinde
gibi, aynen bir muallim talebe ilişkisi içerisinde onlara yani nasıl Müslüman olunacağını, nasıl iyi Müslüman olunacağını fiilen gösteriyor. Yani 13 yıllık peygamberliği süresinde Mekke'de bu rol modelliği Erkam'ın evinde ve sokakta, caddede insanlarla, ama o Erkam'ın evinde buluşmasının çok ayrı bir anlamlı yeri var. Sonra Medine'ye geçince iş, Medine zaten tamamen bir medeniyet projesi olduğu için, Medine bir bakıma, o medeniyet projesinin de en iyi uygulanacağı yer mescit. Çünkü mescit aynı zamanda mektep, mabet olmasını, ve orada Hazreti Peygamber 5 vakit namazda, namaz vakit dışında da ashabıyla beraber, namazın sonunda onlarla konuşuyor, sohbet ediyor.
Ashab-ı Suffa var hocam.
Ashab-ı Suffa var. Onlar sorular soruyorlar. Peygamber onlara cevaplar veriyor. Ve orada bir hal transferi. Yani peygamberimizin çünkü bir kavilleri var, sözleri var, bir fiilleri var, bir takriratı var. Yani onayladıkları, bir de bizim ifan geleneğinin güzel tespitiyle ahvali var. Ahval, halleri var. İşte bu ahval dediğimiz şey, hal dediğimiz şey, yani beden diliyle yansıyan efendim, ama ancak yanında bulunanların hissedebildiği bir duygu tarafı var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte o duygu tarafı beraber bulunmakla gerçekleşiyor. Zaten aslında sohbet o demek. Yani sohbet demek, biz bugün Türkçe'de bunu söyleşi manasında kullanıyoruz. O demek değil aslında.
Hallenmek yani, demek değil mi hocam?
Sohbet beraber bulmak demek. Yani fiziki mekanı birlikte kullanmak demek. Yani biz şimdi sohbet halindeyiz. Konuşmasak da sohbet halindeyiz. Çünkü bu mekanı beraber kullanıyoruz sizinle. Dolayısıyla karı kocaya Arapçada sahip ve sahibe derler. Aynı mekanda yaşıyorlar. Birlikteler. Yani arkadaş manasını, arkadaşlığı da kullanıyoruz. Dolayısıyla yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o birlikteliği aslında bir
sohbet eğitim birlikteliği.
Sohbet birlikteliği bir eğitim modeli olarak da daha sonraki irfan gereğine örneklik teşkil etmiştir.
Evet. Yani. Hocam burada çok güzel, Allah razı olsun, çok güzel bir noktaya getirdiniz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malum Hatemun Nebi, yani peygamberlerin nübüvvet
sonuncusu.
Dolayısıyla insanlığı da bir insan olarak kabul edersek Allah Resulü muhtemelen o böyle en erşet kıvamda gelip o insana ustalık yapmış. Biraz önceki ifadelerden, evet. Ya da işte muallimlik yapmış, rehberlik yapmış.
Rehberlik yapmış, evet.
Bundan sonra Efendimiz, hani Efendimiz'e sonra da peygamber de gelmeyeceğine göre.
Evet.
Böyle bir canlı kanlı model olmaksızın mı gidecek? Yani Kur'an var, sünnet var, yoksa o sünnetin aslında hani modelin modellenmesi şeklinde bir...
Aynen yani şimdi
o
aslında...
O ihtiyacı biraz ifade etsin.
Esas problem şey orada, yani ihtiyaç orada. Yani Hazreti Peygamber'in söylediğim gibi fiilleri, kavilleri, takrirleri kayıtlarda. Yani kitaplarımız var, Kur'an-ı Kerim zaten ortada. Ve Hazreti Peygamber'den an filan diye nakledile gelen hadis külliyatı ümmetin önünde şu anda. Ama yani bunların uygulamalı rol modeli Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu anda fiilen yok. Yani dolayısıyla onu ahvalini yansıtacak Hazreti Peygamber'den sonra bu geleneği sürdüren bir şey arıyor insanlar. Rol model arıyor. Evet. Yani Hazreti Peygamber bir güneş tabiri caizse. Ashab-ı kiram o güneşe tutulmuş bir ayna. Tabi'in o aynaya tutulmuş ikinci bir ayna. Tebeyyü tabi'in ona tutulmuş. Yani bu aynaları siz sonsuza kadar çoğaltsanız o güneşlerine alınan ışık ta sonsuza kadar devam eder.
Yani bir mumun bütün mumları yakması,
yakması gibi. İşte bu Hazreti Peygamber'in hallerinin yansıması ve intikali manasında tasavvuf ve irfan geleneğinde bir mürşitlik, şeyhlik geleneği oluşmuş ve burada asıl olan amaç, yani Kur'an ve sünnette ifadesini bulan insan-ı kamil olgusunu, yani gerçek insan olabilme olgusunu modelleyecek, rol model olacak insanların yetişmesi ve bunlar vasıtasıyla da toplumun onlardan istifade ederek yetişmesi meselesi.
Hocam zaten bir insanla ilk böyle hani onun sözünden daha ziyade ya da işte hareketlerinden daha ziyade o hali sizi cezbediyorsa veya
tabii.
iter değil mi hocam? Bu
noktada. Aynen, yani şimdi, bir elektrik almak diye sizin çok yaygın bir tabiri var ya.
Çok güzel bir tabir, evet o. Şimdi buradan hocam şunu çıkartabilir miyiz? Normalde hani hep derler ya işte şu da mürşidi kâmil, bu da mürşid, o da mürşid. Şimdi bir mürşidin halinin bu anlamda hani tetkiki o üç kaynağı bahsettiğiniz. Hı hı. Hani Kur'an-ı Kerim, hı hı, Efendimizin sözleri, takriri ve efaline mutabakatla mı ortaya çıkacak?
Tabii yani onlara muhalif ve mugayir bir şeyi olmayacak.
Ahval olmayacak.
Yani onlara muhalif ve mugayir bir tavrı, ahvali olmayacak. Yani o ölçüler içerisinde, yani farz dediğini farz gibi yapmaya çalışan, haram dediğinden gerçekten yasak olarak sakınan bir tavır içerisinde ve o gelenekten gelen bir beslenme kanalı olması gerekiyor. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da müntehi, en son oraya ulaşan bir silsileye tabi olması lazım. Yani nevzuhur, yani ben de işte oldum artık deyip insanın kendi başına daha öncekilerden bir silsileden, bir şeyden, icazet kanalından gelmeden ortaya çıkmış olması bir takım şeyleri, teşvişleri içinde barındırdığı için irfan geleneğinde buna kapı aralanmaması gerektiği hususunda bir kanaat oluşmuş ve asırlardan beri de bir icazet silsilesi çıkmış ortaya. Yani bir insanın şeyhlik yapabilmesi için bir üstattan icazet almış olması lazım. O ondan Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan bir silsile. Aslında bu bütün ilimlerde var.
Evet, evet, onu soracaktım ben hocam.
Mesela bakarsanız bu kıraat ilminde de var, tefsirde, hadiste. Yani eskiden icazet vererek hadis okutulurdu. Türkiye'de de vardı. Şu an hala Hindistan, Pakistan tarafında olduğu söyleniyor. Yani o geleneklerin hepsinde hadisi nihai olarak Hazreti Peygamber'e dayandıran veya fıkıh okutulurdu. O gelenekten gelenler. Yine onlar da bu rivayetleri işte mezhep imamlarına, oradan da işte ilk rabiler Hazreti Peygamber'e dayandıran bir gelenek vardır. Yani o işin bereketi orada. Hazreti Peygamber'e müntehi olması. Yani o aidiyet bilinci. Yani ben nevzuhur, teferrüt etmiş, itizal etmiş birisi değilim. Ben o geleneğin içerisindeyim demiş oluyor ve insanlar da o mensubiyetten ayrı bir haz duyuyorlar.
Hocam İlham Camisi ilk açıldığı zamandı, hiç unutmuyorum, ilk teravih kılınacak. Hı hı. Biz de dedik ki ya teravihe katılalım, orası güzel bir ortam olur. Baktım orada bir ayrı bir cemiyet var, böyle ulu ulu sarıklı hocalar var içeride, böyle pencereden baktım. Allah Allah, içeride ne oluyor falan diye içeri bir girdik. Meğer Bağdat'tan bir hoca gelmiş. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin okuttuğu bir kitabı burada 21 gün boyunca bizim İlam'daki öğrencilere okutmuş. Onlara icazet veriliyor. İcazet merasimi var orada. Hoca efendi çok ilginç bir şey söyledi hocam. Dedi ki bugün dedi buraya gelen cemaate dedi ben bir hediye vermek istiyorum dedi. Şimdi ne olur hocam orada bir hocanın vereceği cemaat şey hediye. Arapça konuşuyor, yanında mütercim var. Dedi ki ben dedi onlara dedi bir dedi efendim hadis icazeti vermek istiyorum bugün dedi. Buradaki bütün cemaate dedi.
Etrasan, evet.
Ondan sonra şeyi söyledi hocam işte bu. Ben dedi hocamdan duydum ki dedi An İbni filan, yani
An filan, An filan, evet.
Ondan sonra hocam başladı saymaya, böyle saya saya. Son böyle 5-6 isim böyle tanıdık gelmeye başladı. Hani işte Fudayl bin İyad mıdır işte efendim. En son dedi ki Abdullah, o da hocası Abdullah İbni Amr İbni As'tan duymuş ki. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte olanlara da size merhamet etsinler. Rahim Allah'ın bağlarından bir bağdır. Kim onu koparırsa Allah da onun da bağını koparır. İşte dedi.
Hediyen bu. Budur.
Evet. Evet, ne şimdi güzel. Hocam ben o silsileyi eğer ezberlersem muhtemelen o hocadan icazet almış oluyorum yani.
Yani bir bakıma bir gönül bağınız olmuş oluyor. Bir bağ olmuş oluyor. Güzel bir şey aslında. Yani size bakın kaç sene önce olmuş bir hadiseyi.
Tabii
bugün çok yaşanmış gibi etkilemiş.
Aynen. Kaldı hocam. O hadis kaldı.
Kelimeleri, lafızlarıyla zihninizde kalmış. Yani demek ki işte böyle bir aidiyet oluşuyor. Böyle bir farkındalık oluşuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi farkındalık diye bir şey var. Çok kullanıyorlar da ben de yeni fark ettim. Yani insanlar algıda sessizlik diye bir şey var ya. Evet. Aslında o demek o. Yani farkındalık. Yani bazı şeylere daha dikkatli bakıyorsunuz, daha çok fark ediyorsunuz. Ben ilk defa araba aldım 1984 yılında. Affedersiniz işte Şahin Murat. Trafiğe bir çıktım. Ya herkes Şahin kullanıyor. Yani. Allah ne kadar evet. Çok Şahin varmış falan. Sonra bir başka marka aldım. Yine aynı şey.
Algıda seçicilik.
Sonra anladım. Yok işte bu işte algıda seçicilik ve farkındalık. Yani siz kendinizin ve çevrenizin farkında olup bir şeye değer yüklediğiniz zaman farklı bakıyorsunuz ve farklı değerlendiriyorsunuz. Bu işte sizin değerleriniz, inandığınız, bağlandığınız şeylerle ilgili olunca sizi daha çok mutlu ediyor ve daha çok haz alıyorsunuz ve hakikaten bu işin keyfine varıyorsunuz. Yani ben tamam artık elhamdülillah bu böyle bir güzel ailenin mensubuyum, böyle bir güzel peygamberin ümmetiyim, böyle bir sahabe ordusuna bağlıyım. Bu silsile vasıtasıyla diyorsunuz. Çünkü ashabi kennecum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani ashabım yıldızlar gibidir. Yani dolayısıyla insanın böyle müteferrit olması, tek başına toplumdan kopmuş, tek başına yaşıyor olması zor bir hadise ve çok kıymeti harbiyesi yok. Genelde yani böyle insanlar da vardır, olabilir. Yani toplumda hakikaten Allah'ın yarattıkları farklı farklı. Yani böyle insanlar olmasına karşı değiliz ama genelde toplumun yapısı yani birlikte olmaya ve paylaşmaya mütemayildir. Ha bu yapıya mütemayil olan insanları siz besleyecek bir kanal ortaya koyuyorsunuz ve bir kültür devri yapıyorsunuz. Yani kültüre tevarüz ediyorsunuz, geleneğe tevarüz ediyorsunuz ve o gelenekle siz bir millet olmanın, yani devlet olmanın hazzını yaşıyorsunuz. Yani böyle bir ortak değerleriniz yoksa, çok kısa zamanda çözülüyorsunuz. Yani milleti millet yapan işte dilidir, dinidir, dünüdür. Yani dil, din, dün. Yani nedir o? Tarihtir. Evet. Yani kültürdür o. Tarihin içerisinde kültür var, medeniyet var. Yani bunlarla birleştiği zaman dil de çok önemli.
Geçen din dilde yaşanır değil
tabii,
mi hocam?
Geçen programda konuştuk. Yani evet. Dil olmadığı zaman din kayboluyor.
Evet.
Yani gerçekten mesela Almanya'da Türk çocuklarına İslam öğretmek için ders konulmasına izin verdi Almanca. Almanya'ya ama Almanca olacak dedi.
Evet.
Niye? Çünkü namaz kelimesini bilmeden Türk çocuğu dini öğrenir, prey öğrenirse onu unutması ve terk etmesi çok daha kolay. Ama namaz, ezan, kamet diye kendi ana dilindeki karşılıklarıyla beraber bunu öğrendiği zaman sahiplenmesi daha önemli. Dolayısıyla din dille yaşıyor. Yani din, dil ve dün. Yani tarih ve medeniyet. Yani bu üçü bir insanın bağlı bulunduğu değerler manzumesini en çok hayata hakim kılan ve yaşatan önemli vesileler. O yüzden yani bu şeye bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu kültüre, dine, dile sahip çıkmamız
yani
gerekiyor.
Yani bunun işte hocam yani dil, din ve dünün yaşatılmasında o şahsiyetler mi çok önemli oluyor? Yani onu
kesinlikle.
Oraya
bağlayalım. Doğru söylüyorsunuz. Yani o şahsiyetler bunları temsil eden, yani canlı olarak temsil eden, yani gözüne sokmadan yani sen bunu yap demiyor ama evet. Yaptığı zaman sen ya böyle olunca güzel oluyor bu ya, yakışıyor bu. Hakikaten yani Müslümanlık hakikaten bu dine girilir.
Evet.
Yani demiş ya
evet.
Bu dine girilir. Yani bu adamın temsil ettiği dine
bu yüzün sahibi
yalancı olmaz Hazreti Peygamber için. Yani dolayısıyla yani o temsil kabiliyeti yüksek olan önderlerin, rehberlerin etrafında bulunmaktan insanın haz alması önemli. O yüzden yani bir mürşidi kamilin vasıfları sayılırken dünya sevgisiyle müttehem olmamak şeyi çok hoşuma gider benim.
Hmm.
Yani bir şeyhin, bir mürşidi kamilin halk nezdinde hubbü dünya ile müttehem olmaması diyor.
Müttehem derken?
İtham edilmiş veya öyle bir töhmet taşıyan olmasın. Tamam. Yani bu adam çok dünyacı ya, çok dünya şeylerini seviyor. Olmayacak yani. Evet. O yeri geldiğinde dünyalıklarını başkaları adına verebilecek fedakarlığa, sehavete ve cömertlik duygusuna sahip olması gibi bir özelliğe sahip olması lazım.
Yani orada bir aslında bir karakter bütünlüğü var değil mi hocam? Zevkiyle, fikriyle, haliyle. Yani,
akli selim, kalbi selim, zevki selim.
Evet,
yani
evet.
Üçü de selim olacak.
Bu da kalbi selim için.
Evet.
Yani çünkü kalbi istenen de bizden kalbi selim.
يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallaha bi kalbin selim. Yani o günde, o kıyamet gününde ne mal ne evlat hiçbirisi fayda vermez. Fayda verecek tek şey kalbi selimdir. Sanma ey hacekim senden zerusim isterler. Yevme la yenfeude kalbi selim isterler demiş şair. Hakikaten yevme la yenfeude hiçbirinin fayda vermediği günde kalbi selim isteniyor. Kalbi selimi besleyen de akli selim ile zevki selimdir.
Hmm.
Yani akli selim
seçmede, iradede önemli. Zevk-i selim de hayatı lezzetle yaşamada. Bu ikisi birleşince kalbi selimi pekiştiriyor. Yani, i̇şte kalbi selim sahibi mürşid-i kamil olması önemli tabii.
Evet, zevk-i selim derken hocam tabii haz odaklı şu anda.
Onu kastetmiyoruz.
Ama yani, onun selim bedi, olması nasıl bir şey? Meşru.
Bedi'i zevkler, bedi'i heyecanlar. Yani alemde, kainatta Cenab-ı Hakk'ın bedi'i el-bedi'i esmasının mazharı olan namütenahi güzellikler var.
Evet, yani, hiçbiri de birbirine benzemiyor.
Hiçbiri bir öbürüne benzemiyor. Yani bedi, yani Cenab-ı Hakk'ın öbürü biriyle, biri öbürüyle asla benzeşmeyen çok mütenevvi şeyleri sanatkarane yaratması demek. Yani bedi isminin
ilk suretleriyle, ilk özellikleriyle
yaratması demek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o el-bedi isminin mazharı olarak bu dünyada yarattığı bu kadar namütenahi güzelliği seyrederken bedi'i bir heyecan duymak. Yani bunu yaratan o yüce kudret.
Sanatkarane yani değil mi hocam?
Tabii. Evet. Fetebârakallâhu ahsenul hâlikîn. Yani yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın adı ne güzeldir, ne muhteşemdir, ne mübarektir, ne yücedir diye hani sanatkarın sanatını gördüğümüz zaman böyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek Müslümana yakışan bir tavırdır.
Sun-u bedi'in ağlatır evet. Beni bilirim ki haksın diye hocam. Evet. Hocam bir ara verelim isterseniz bu mürşid-i kamil meselesine devam edeceğiz. Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraberiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Mürşid-i Kamil üzerine konuşuyoruz. Hocam Mürşid-i Kamil meselesinde hani o dediniz ya İslami ilimlerin evet. Her birisinin bir silsilesi var.
Evet.
Sonuçta diyelim bugün Abdurrahman Gürses tarikiyle okuyanlar evet. Değil mi hocam?
Onlar da sonuçta Aziz Peygamber'e veya...
Ta oraya kadar evet. Bir silsileleri var yani.
Var hepsinin. Var, hepsinin. Var hepsinin var. Hepsinin
peki
var.
Bu mevcut hani insan terbiyecisi diyebileceğimiz Mürşid-i Kamillerin bu silsilelerin şimdi ilimde bir vesika kaydı vardır malum. Hı hı. Yani orada sonuçta derler ki ya falanca hocadan aldık, filanca hocadan aldık, filanca evet. Hocadan aldık. Tasavvufta en çok tartışılan konulardan bir tanesi ya senin icazetin kimden ve bu hakikaten meşru bir icazet mi? Bunu kim tayin ediyor hocam yani?
Şimdi şöyle söyleyeyim yani geçen bir önceki bölümde bahsettik yani İslami ilimlerin her birinde bir icazet var zaten diye. Niye vardı? Herkes kendi sahip olduğu bilginin Hazreti Peygamber'e ulaştığını veya ondan kendisine geldiğini ifade etmek için sözünü naklederken, bir alıntı yaparken an filan, an filan, an filan diye tabi'in, tebe-i tabi'in ve ashab-ı kirama ulaştırır. Hazreti Peygamber'e ulaştırırdı. Bu Hicri 3. 4. asra kadar şifahi olarak hep nakledildi bütün İslami ilimlerde. Ama 3. ve 4. asırdan itibaren İslami ilimler kayıtlara geçmeye başlayınca, hadis kitapları tasnif edilince, fıkıh kitapları yazılmaya başlayınca, efendime söyleyeyim, diğer tefsir ve benzeri kitaplar yazılmaya başlayınca, artık bu sözlü nakiller yerine kitaplar ortaya çıktı, buna gerek kalmadı. Ama tasavvuf ilmi kendi hani zaten şifahi nakiller olan bir ilim olduğu için o nakiller devam etti ama tarikatlerin kurulmaya başlayıp yaygınlaşmasından sonraki süreçlerde orada da bu sefer yazılı icazetname aranmaya başladı. Yani bu işin hakikaten ehliyetli ve liyakatli olanlarıyla sahtekarlarının çünkü yani bir malı kaliteli malın sahtesi çok çıkar. Yani bir iş kaliteli ise bir mal, ürün onun sahtesini üretmek isteyen ve oradan para kazanmak isteyen insan ne kadar çok olursa bu tasavvuf kurumu gibi, irfan mektepleri gibi alanda da hakikaten aslı itibariyle, orijinalleri itibariyle çok düzgün olduğu için sahteleri de hep çıkmıştır, çıkabilmiştir. İşte bu sahteleriyle hakikilerini ayırmak için bu icazet geleneği ve silsileye bağlı olma gereği hep muhafaza edile gelmiştir. Bunun üzerine vurgu yapılmış. Ha buna rağmen aradan kayan, efendime söyleyeyim istismar eden veya hiç böyle bir eğitim görmediği halde ortaya çıkan olmamış mıdır? Olmuştur tabii yani. Evet. Ama yani böyle bir gelenek oluşmuş, bir otokontrol mekanizması kurulmuştur yani onu demek istiyorum. Bu otokontrol mekanizması sebebiyle mesela Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yani bir işte icazetli mürşid-i kamile bir tekke veya bir yer tahsis edildikten sonra o kendisinden sonra gelecek verecek olanları veya başka yere halife olarak atayacaklarını da kendisi atama yetkisine sahipti. Yani başlangıçta ne zamana kadar? 1812 yılına kadar. 1812 yılında vakıflar
eşyat dairesi.
İdaresi yok. Vakıflar idaresi bakanlığa dönüşünce yani efkaf nezareti yerlisi olunca tekke ve dergah vakıfları da şeye dönüyor. Efkaf nezareti yerlisine bağlanıyor. O zaman işte şey başlıyor. Merkez tekke mecburiyeti başlıyor. Yani İstanbul'da ya da işte ilk kurucu tekke neredeyse her tarikatın bir merkez tekke kurması veya tekke belirlenmesi çalışması başlıyor. Mesela Konya'da Mevleviler için bir merkez tekke var. Hacı Bayram Veli Ankara'da Bayramiler için bir merkez tekke var. Ne bileyim diğer tarikatların çoğu İstanbul'da işte Kadirilerin, Celvetilerin Üsküdar'da, Halvetilerin karşı tarafta. Yani bu şekilde merkez tekkeler vasıtasıyla şeyhlik atamaları yine şey üzerinden, vakıflar üzerinden şeye kurulana kadar 1866 yılında Meclis-i Meşayih kurulana kadar okurduktan sonra tamamen onun üzerinden yürümeye başlıyor 1925 yılına kadar.
Hocam zaten şimdi hani bir taraf sözleri naklediyor. Evet. Bir taraf fiilleri naklediyor. Bir taraf efendim takriri naklediyor. Şimdi hali nakledenlerin bunu yazıyla ya da efendim eserle veyahut da efendim bir takım davranışlarla aktarması kendisinin aslında iddiasına da nakzeden bir şey yani. Sonuçta hal transferi.
Şöyle ama yani şimdi mecburen bir şekilde kendini ispat etmesi için bir vesika gerekiyor. Yani evet. Zaten onun belki sözlü olarak söylemesinden çok yani kıratının ne olduğunu etrafındaki insanlar fark ediyor. Evet. Yani o yüzüne bakıldığı zaman hakikaten Allah'ı hatırlatan bir insansa yani onun ayrıca bir vesikaya da ihtiyacı yok ama yine de istismarcılar çıkmasın diye o vesika mecburiyeti bir mütemmim cüz olarak görülmüş ve şart koşulmuştur. Yoksa esas en doğrusu onun halidir, ahvalidir. Efendim işte haramlardan sakınma, farzlara, sünnetlere ihtimamdaki gayretidir. Yani o ölçü ve zaten o hakikaten istismarcıları bu işin çabuk fark edilmiştir, kolay fark edilmiştir. Ama tabii bir kriterlerinin oluşması ve toplumda böyle bir algının oluşması önemli. Biz şimdi bu sanıyorum Cumhuriyet döneminde bu algıyı biraz kaybettik. Yani bu işin geleneğini kaybettiğimiz için istismarcılar çok çıktı. Bir de tabii hakikilerin önü kapandığı için istismarcılar çok daha neşvenema bulma imkanı buldu.
Hocam orada bir farklı yine çok konuşulan bir konu da meşrep meselesi. Şimdi yani çok güzel hakikaten hali böyle baktığınız zaman size Hazreti Peygamber'i hatırlıyor ama ya bir şey beni itiyor derler mesela.
O şimdi efendim tabii toplumda insanlar el ervahü cünüdü mücennede. Yani saf saftır yani herkes kendi meşrebine uygun yapıyı
arar. Ennâsü kel maadin.
Aynı madenler gibidir. Evet. İnsanlar kendilerine uygun kişilerle daha çok beraber olmak, birlikte yol yürümek isterler. Yani damarlarının birbirine uyması gerekir.
Ya da elektrik frekansları diyoruz.
Elektrik frekanslarının birbirine uyması gerekir. Zaten mesela tarikatlerde de bakıldığı zaman yani kaba hatlarla bu şey vardı. Mesela şimdi cehri zikri esas alan tarikatler daha çok dışa dönük, daha sosyal, daha şey insanların kümelendiği yerlerdir. Daha coşkulu insanların. Ne bileyim hafi tarikati, hafi zikri esas alan tarikatlerde ise daha içe dönük, daha yani içinden kaynayan, volkanı içinde olan insanların kümelendiği veya bir araya geldiği yerlerdir. Dolayısıyla yani insanı meşrebinin tutmadığı bir yere zorlasanız da gitmez, gitse de feyiz alamaz. Dolayısıyla o kişilerin kendi tercihleri, iradeleri ve ihtiyarlarıyla oluşacak olan bir şeydir.
Yani şimdi meşrep tam kaynak olarak şeribe
şurupten şerbetten geliyor.
Yani su içilen, şerbet içilen yer mi?
Yani? Aynen yani.
İsim mekan.
Mekan, isim mekan manasına. Yani su mecralarının tutması manasına. Evet. Meşrep yani. Meşrep şeyin içilecek şeyin aktığı yer veya buluşma yeri, şerbetin toplandığı yer manasına. Evet, yani meşrep o manasına. Yani insanın kabiliyetinin veya yönelişinin aynı olduğu
yani insanlar. Kaynadığı yer yani.
Diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Kaynadığı yer. Yani beslendiği yer. Şürpten düşünürsek
içmekten. İçtiği yer.
Aynı şeyden içiyor. Aynı kaptan içmek tabiri var. Belki zaten evet, onunla alakalı. Aynı kaptan içmek meşrep birliğini gösteriyor.
Evet.
Onlar aynı kaptan yerler, aynı kaptan içerler. Biz yediğimiz ayrı gitmezdi. Evet. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ama o da meşrebi gösteriyor.
Evet,
yani meşrep işte o içilen yer demek. Yani bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani hep beraber yer içerdik. Yani şeyimiz çok uyardı. Temayüllerimiz, isteklerimiz, zevklerimiz, tercihlerimiz çok uyardı. İnsanların asgari müşterekleri azami olursa anlaşmaları çok daha kolaydır. Ama biz şimdi asgari müşterekleri azaltmaya bakıyoruz maalesef. Evet. Halbuki o kadar çok azami müşterekimiz var ki çok kolay bir araya girebiliriz.
Hocam Mürşid-i Kamil'i konuşmuşken şimdi Sami Efendi Hazretlerinden de bu hafta aslında bahsetmek yerinde
olur. Onu önümüzdeki hafta bahsedelim.
Öyle mi? Öyle. Tamam, onu geniş olarak o zaman bahsedelim.
Tabii, o zaman konuşup Sami Efendi ile ilgili çünkü bir program yapmalıyız.
Yapmalıyız değil mi hocam? Yapmalıyız. İnşallah. Bir sonraki program o zaman Sami Efendi Hazretleri yapalım ama onu görenler onun müritlerini işte bunlar Sami Efendi'nin müritleri derlermiş yani. Evet. Demek ki uzaktan böyle insanlar o hali artık bir kategorize eder hale geliyorlar hocam. Nasıl bir
şimdi efendim tabii şöyle. O işte sevgiden, muhabbetten dolayı bir aynileşme, identifikasyon diyorlar buna psikolojide malum. Aynileşme oluyor. Yani onun gibi olmaya başlıyor insan. Bu aslında şeyde de var. Yani normal hayatta da var. Yani evet. Normal hayatta da insanlar çok sevdikleri, çok bir arada oldukları kişilerin fiziki olarak da tavırlarına, yüz hatlarına varınca kadar benzerler. Yani eskiden mesela böyle CHP'ye yani siyaset mi yapmış olabilir bilmiyorum ama yani 60 öncesini kastediyorum veya 70 öncesini kastediyorum. O dönemde şey yapanlar böyle yaşlılarının simasında bir İnönü'ye benzeyen tavır hissederdik biz. Evet. Yani o muhabbetten kaynaklanan bir şey. Evet, yani. Evet. Camiye de gidiyordum ama yani öyle bir şey olurdu yani oluşurdu.
Hocam geçen bir şey gördüm internette çok affedersiniz. Böyle köpekleriyle resimleri çektirmişler sahiplerini.
O var o
hocam,
çok
hocam ne kadar benzemiş çok, benzeşmişler. Çok, yani evet.
Benziyor yani sen sonuçta yani sevme ile benzeme arasında çok yakın bir irtibat var. Yani insan sevince benziyor, benzeyince seviyor.
Bu birbirini hızlandıran değil mi hocam? Evet. Katalizör yani.
Aynen aynen çok önemli bir şey. Bu zaten şey de rabıta da aslında bu. Yani o sevgiyi besleyen bağ demek.
Sevgiyi taze tutmak yani.
Aynen. Sevgiyi taze tutan bağı demek. Evet, rabıta, evet. El muhabbetur rabıta. Yani bağlayan sevgi. Hmm. Birbirine bağlayan evet. Sevgi. Yani o muhabbetin sıfatı aslında rabıta. El muhabbetur rabıta. Yani bağlayan sevgi. Dolayısıyla yani böyle bir sevgiyle bağlı olunca insanların dediğiniz gibi fiziki olarak da birbirine benzemesi mümkün oluyor ve aynileşme başlıyor. Tavırlarında, duruşlarında, söz söylemelerinde, yemek yemelerinde, lokmayı ağzına alışında filan bile dediğiniz gibi mesela yani Sami Efendi'nin ihvanı veya onun çevresinde olan insanlar onun gibi oturup kalkmaya, onun gibi konuşmaya, onun gibi söz söylemeye özen gösteriyor. Yani aynileşme o. Yani bu tabii insanın hakikaten hayatı daha güzel yaşamasına da vesile oluyor. Bir model var. Yani o modele göre ben şekilleneyim kaygısı veriyor insana. Ve böyle serazat, sorumsuz, sınırsız, taşkın hareketler yerine daha ölçülü, daha sistemli, daha edepli, daha sınırlı işler yapıyorsunuz. Ve çevrede de kimseyi rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Öbür türlü dengesiz, ölçüsüz olduğunuz zaman ne yapacağınız bilmiyor. Kırdığınız bardak kırık geçiyor.
Hocam aslında seven sevilen arasındaki ilişki bir terbiye ilişkisi. Değil
tabii
mi?
Kesinlikle.
Bunu onu söylemek
tabii.
Lazım.
Ya bu şeyde de öyle. Yani evlat, ebeveyn arasında da öyle. Yani o sevgiden kaynaklanan bir fedakarlık var anne babada. Evlatta da o fedakarlıktan kaynaklanan bir sevgi oluşuyor. Evet. Yani evlada anne baba verdikçe evlat anne babayı seviyor. O sevgi karşılıklı besleniyor. Ama insanoğlu emeğini sevdiği için anne babanın sevgisi evlattan daha fazla. Yani evlada olan anne babanın sevgisi evladın anne babasından sevgisinden
genelde
daha fazla.
Genelde şey dedin hocam. Mürşid-i Kamil'in sevgisi önceliklidir ve daha fazladır.
Tabii.
Müridine karşı denir.
Tabii tabii. Öyle.
Çünkü sevgi biraz üstten mi akar öyle mi demek lazım?
Yani
Allah önce sevmiştir.
Tabii sevginin kaynağı Allah'tır. Yani önce yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Yani önce seven odur sonra kula. Ha kul açısından da baktığınız zaman bir muhabbet elbette vardır ama esas insanın gönlüne sevgiyi zerk eden Allah Teala Hazretleri'dir. Rıza da öyledir. Mesela rıza radıyallahu anhum ve radu'an. Önce Allah razı olur. Evet. Sonra kulun razı olacağı amellere sevk eder. Ha radiye merdiye vardır. Yani iki ayrı itibarla. Yani rızayı bir olgu olarak düşündüğünüz zaman onun sahibi Allah'tır. O kanalize eder, o gönderir. Ha ama Cenab-ı Hak'tan razı olmak, sen kul olarak bir sorumluluk taşıyorsan önce sen razı olacaksın.
Evet.
Yani muhabbete de öyle. Muhabbeti önce Allah veriyor. Ama Allah bizim yani o muhabbete talip olmamızı istiyor. Yani o yüzden hani o muhabbete talip olduğumuzu gösteren şey de bizim farz ve nafilelerle ona yakınlaşma adım atmamızdır.
O zaman Allah seviyor bizi, evet, değil mi hocam?
O zaman Allah tabii hatta uhibbehu diyor.
Ondan sonra sizin içinizde bir bambaşka sevgi doğuyor, evet, ona karşı.
O zaman ise o genel sevgiye, o ilahi sevgiye, o sevgi deryasına ulaşıyorsunuz. Ondan sonra artık her şeyi sevmeye başlıyorsunuz. Yani onun yarattığı, onun tecelli ettiği her şey gözünüze güzel görünmeye başlıyor, hikmetli görünmeye başlıyor. Negatif olanların bile bir anlamı olduğunu fark ediyorsun. Yani oradaki dikenleri, günün etrafındaki dikenlerin de bir ayrı anlamı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani dikenin oradaki gülü korumaya yönelik bir özelliği olduğunu fark ediyor. Asıl olan güldür, diken onu koruyor.
Evet, evet.
Diye onu fark etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hayatı okumada sevginin ayrı bir anlamı var. Yani o işte Yunus'un yaradılarından ötürü sevme meselesi gerçekten çok Elif okuduk ötürü, pazar eledik ötürü, yaradılarını severiz yaradılarından ötürü sözünde bu manada Cenab-ı Hakk'ı sevmek. Onun sevmesi önce, sonra bizim de onu sevip bütün onun hatırına veya o yarattığı için her şeyi sevmemiz şeklindeki.
Hocam burada hakikaten belki vurgulanması gereken şöyle bir nokta var. Erdirici sevgi aslında, evet, belli bazı kuralları olan, normları olan bir sevgi. Hani tamamen böyle bir şey de vardır ya, insanı sev, hümanizm.
Yok.
Yani sonsuz, sınırsız bir sevgi. Herkesi sev, yani herkese böyle değil yani.
Bizdeki aslında sevgi işte o yüzden Allah kaynaklı sevgi olunca tekrar ona döndüren bir sevgi olması,
evet,
gerekiyor.
Yani, o da belli emir ve yasaklarla aslında kayıt altına alınmış.
Tabii. Yani akış oradan ama tekrar oraya dönen bir sevgi.
Evet.
Oradan masivaya, boş yere dönen değil. Yani tekrar ona dönen bir sevgi ise orada sınırsız olabilir. Ama ona dönmeyen bir sevgi nereye saplanacağı belli olmaz. Evet. Yani nereye akacağı belli olmaz.
Allah gayurdur tabii. Sevgisinde rakip olanları da
asla kabul etmez. Evet. Asla kabul etmez. Gayret-i ilahiye hemen hakile yeksan eder.
Bir de hocam bu çok ilginç bir tecelli oluyor. Cenab-ı Hak o sevdiğini hani bir şeyi İptilâ haddini aşarsa zıttına münkalip olurmuş. İptilaya dönüştürüyor. Yani o onun için artık erdiren bir şeyden daha ziyade tüketen bir şeye dönüşüyor.
Sıfırlıyor. Tabii doğru. Evet. Ya onun için sevginin mutlaka erdirici olması için ibadetle beslenmesi lazım.
Evet.
İbadetle. O nihai olarak. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ibadet ve muhabbet. Bu ikisi çok önemli dengedir. Yani o yüzden Bektaşi'nin birisi öyle demiş. Ya demiş siz ibadet diye tutturdunuz.
Muhabbeti unuttunuz.
Biz de muhabbet dedik. İbadeti unuttuk. İkimiz de kaybettik demiş.
Evet, çok güzel ama hocam.
Muhteşem bir söz yani.
Evet. Biri zahirde saplanıp kalmış, evet, biri de batında yani, saplanıp, evet, kalmış.
Yani ibadet elbette olmazsa olmaz ama muhabbetle beraber. Muhabbet elbette ama ibadetle beraber. Yani ibadetsiz muhabbetin nihai olarak o söylediğiniz ayak kaydırıcı özelliği var.
Her şeyi
muhabbetsiz ibadetinde böyle kışırda kabukta kalma ve insanın gönül dünyasını besleyememe gibi bir şey var. Yani katılaştırıp ham sofu haline getirebilir. Yani çok ibadet düşkün olup hiç sevgiden nasip alamaması insanın risklidir. Ama ibadetle muhabbetin çok dengeli olması, böyle müsavi olması, zülcenaheyn olması muhteşem bir şey. Allah hepimize nasip etsin.
Evet. İşte burada hocam yine temsili anlamda bunu yaşayan örnekler çok önem kazanıyor.
Yani işte
bu dengeyi kendi ruhunda işte mezcetmiş.
Mürşidi Kamil dediğimiz ise insanlar bunlar. Yani ibadette de örnek, muhabbette de örnek.
Evet.
Yani ibadeti de ölçülü. Yani lazım olan emredilen kadar farzı, vacibi, sünneti, müstahabı neyse efendime söyleyeyim. Ama öbür taraftan muhabbette de ölçülü. Yani Allah'a olan ibadet muhabbetinin oranı belli. Efendime söyleyeyim, kullara olan muhabbetinin oranı belli. Yani nereye kadar sevgi
yani layığına tevcih etmek.
Aynen öyle. O ölçü içerisinde olduğu zaman hakikaten o mürşidi kamil olur. Yani mürşidi kamilin öyle olması beklenir. Çünkü biz insanız. Yani bazen bir tarafa çok fazla meyledip öbür tarafı ihmal ettiğimiz olabiliyor. Yani onu dengeli götürmek gerekiyor. Yani o muhabbetle ibadeti çok ölçülü ve dengeli götürmek gerekiyor.
Hocam şöyle bir soru vardır ya. Mürşidi kamilsiz olmaz mı kardeşim? Hep böyle bir sorulur yani. Buna nasıl cevap vermek lazım hocam?
Şimdi şöyle söyleyelim. Yani dini celil İslam'ın bizden istediği şey önce iman, buna bağlı takva,
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın rehber oluşunu gösteren ayetlerde, efendim cennete çağıran ayetlerde hep muttaki vurgusu var. Huden lil muttakin, efendim vesari ila mağfireti min rabbikum devam ediyor. Uiddet lil muttakin. Yani bakıyorsunuz takva vurgusu var. Yani bizim mümin olarak efendim takva sahibi ve ihsan sahibi olmamız isteniyor. Şimdi insanın takvaya ermesi, ihsana ermesi için de bir çaba ve bir gayret içerisinde olması gerekiyor. Yani hedef bunlara ermek. Ha, bir tezkiye vurgusu var yine Kur'an-ı Kerim'de. Bir nefsten arınma mücahede ve
kadeflaha men zekka
vurguları var. Bunlar aslında ferden ferde hepimize farz. Yani ihsana ermek de, takva sahibi olmaya çalışmak da, tezkiye de, bunların hepsi zikir de farz. Biz bunları yani bir rehbersiz, mürşidi kamil olmadan kendi başımıza yapabilir miyiz? Yani ben yaparım diyen yapmaya çalışabilir ama sonuç alıcı şekilde yapabilmesi için bir elinden tutan olması lazım. Yani şey yapanın, perhiz uygulayanın bir doktor nezaretinde bunu uygulamasıyla internetten indirdiği programı uygulaması arasında fark var. İnternetten indirdiği programı uygularken ölçüyü kaçırıp meydana gelecek arazları göremeyeceği için Allah korusun hayati tehlike atlatabilir. Bu riyazet, mücahede, zikir, efendime söyleyeyim ihsana ermek, tezkiye ulaşmak vesaire gibi hakikaten bir çaba isteyen bu tip takvaya erdirici özelliklerde de insanın tek başına yol yürümesi risklidir. Yani o yüzden bir elinden tutan olması lazım. Yani işte Boğaz'dan geçen gemilerin yabancı
kılavuz
kaptan alması gibi, Kızıldeniz'deki gemilerin keza kılavuz kaptanla Kızıldeniz'i geçmesi gibi. Niye başka denizlere gerek, Kızıldeniz'e gerekiyor? Çünkü Kızıldeniz'in derinliklerinde kayalar var. Ve nerede karşınıza kaya çıkacağını siz oradan daha önce geçmemişsiniz.
Bizim içimizde de kayalıklar var değil mi hocam?
Aynen. Kayalıklar, akıntılar var. O kayalıklara toslamamak için bir rehberin elimizden tutması veya bir rehberle bu yolu kat etmemiz zannediyorum daha eslem bir tariktir. Eslem bir tarik, daha sağlam bir yoldur. Yoksa trafik kazasına kurban gideriz, yoksa ayağımız kayar veya işte nefsimizin tuzağına düşeriz. Hiç farkında var mıyız? Yani biz takva peşinde koşuyoruz, müttaki oluyoruz derken riyaya düşeriz. Evet. Bütün yaptıklarımız hakile eksan olur.
Ya niye gemiye binip karşıya geçiyorsun kardeşim diyenler, ya ben yüzerek de geçerim. Yani yüzerek geçebilir. Hakikaten orada bile bir iddia var hocam. O bile belki aynen. Üzerinde düşünülmesi gereken tabii, bir şey tabii. Yani bir tabii. Sıkıntı yani.
Yani kolay mı yani buradan karşıya geçmek?
Evet, evet. Hocam bu Mürşid-i Kamil konusuna sık sık döneceğiz inşallah.
Tamam efendim.
O konu çünkü önemli, hakikaten önemli çok da soruluyor. Önemli bir konu.
İhdine sıratel müstakim. Yani bizi, Allah bizi sırat-ı müstakime iletmek üzere 40 defa duaya davet ediyor günde.
Hem de cemi sigasıyla.
Tabii tabii.
Çoğul yani.
Tabii aynen. Sırat-ellezine enamte aleyhim. Yani nimet verdiklerinin yoluna bizi.
Orada da müşahhaslaştırıyor değil mi hocam?
Kim onlar? Evet. Şey suresinde, Nisa suresinde orada Allah Teala diyor ki bunlar Allah'ın nimet verdikleri kimdir?
Nebilerdir,
sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Salihler. Bunları konuşalım.
Evet inşallah. Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Macuzamızdan yine çok istifade ettik. Allah razı olsun. Bir sonraki programda inşallah Sami Efendi Hazretleri'nin özellikle bu Mürşid-i Kamil örnektik.
Evet, evet. Evet.
Belki 20. yüzyılda bir irşat portresi olarak
inşallah
ana çizgilerden
bahsedeceğiz. Ondan bahsetmemiz lazım.
İnşallah. Gelecek hafta görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.